Ayrım 17, sayfa 104. Temel olarak Beck, toplumsal ilerlemenin sonuçlarını değerlendiren ve eleştiren, Marx, Weber, Durkheim, Habermas gibi birçok sosyolojik gelenekten faydalanır. Fakat Beck bu kuramlara hemen hepsinin endüstriyalizmin kendi kanunlarına göre hareket ettiği tezini savundukları gerekçesiyle eleştirel bakar. Ekonomik, siyasi veya bilimsel sistemler otonom sistem dinamikleri aracılığıyla insan zihinlerinin ötesinde işliyormuş gibi görünmektedir. Buna karşın sistem kuramının ateşli bir eleştirmeni olan Beck, toplumsal olarak üretilmiş risklerin bir sorumluluk krizine yol açtığı, kendi kendine atıf yapan sistemlerin eylem kabiliyetine haiz ve özneye bağımlı olduğu yeni bir modernleşme aşamasından, düşünümsel modernleşmeden bahseder. Beck, Giddens gibi eylem ve yapıya odaklanan yaklaşımlar arasında açık bir ilişki kurma çabasında olmamasına rağmen, onun sistematik değişiklikler, parantez, örneğin iş piyasasının genişlemesi ile özne düzleminde gerçekleşen değişimleri, örneğin bireyselleşme, ilişkilendirmeye çalıştığı söylenebilir. Düşünümsel modernleşme döneminde aktör ve yapının resmi değişir. Yapıyı yeniden üreten basit modernizmin aktörlerinin resmi yerine yapıyı değiştiren aktör resmi öne çıkar. Bizzat yapılar toplumsal anlaşma ve değişme süreçlerinin nesnesi haline gelirler. Beck, 1993. Toplumsal hareketler endüstriyalizmin eleştirisi olarak temayüz eder ve yapıların eleştirilmesine katkı sağlayarak değişimi mümkün kılar. Modernliğin kuramcılarına karşı Beck, modern toplumun kendi iddialarını gerçekleştirmediğini söyler. Endüstri toplumunu Beck, yarı modernlik ve modernite karşılığının karışımı bir yarı modern toplum olarak tanımlar. Modern düşüncenin ve ona uygun parlamenter demokrasi, genel seçim hakkı, evrensel insan hakları ilkeleri ve bunun gibi kurumların cisimleşmesi, ona göre her zaman kadınların baskılanması, milliyetçilik ve ırkçılık, militarizasyon, değişik biçimleriyle kökten dincilikler ve bunun gibi modernite karşıtı eğilimlere eşlik etmiştir. Beck'e göre 21. yüzyıl düşünümsel modernleşme ve modernite karşılığı arasındaki mücadeleye şahitlik edecektir. Toplumsal eleştirinin görevi ise öteki modernleşmenin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Anthony Giddens son yıllarda Ulrich Beck'e yönelmiş biri olarak yaşayan en tanınmış İngiliz sosyoloğu olarak görülebilir. Giddens'ın temel eseri eylem yönelimli kuramlar ile yapı kuramları arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığı The Constitution of Society (parantez toplumun kuruluşu) isimli çalışmadır. Giddens, aktörü yapıların pasif bir nesnesi olarak gören ve bireyin bilincine ve eylemine etki eden dışsal faktörlere merkezi bir konum atfeden bu objektif işlevselci yaklaşımları eleştirmiştir. Buna karşılık Giddens mantıki, amaç yönelimli ve bilinçli olarak eylemde bulunan özneler vurgusu yapan subjektif yorumlayıcı sosyoloji geleneğini öne çıkarmıştır. Fakat bu gelenek, bireyler üstü kurumların yapısı olarak toplumu, örneğin hangi rollerin yapısal zorunluluklar sonucu ortaya çıktığını anlama zorluğuyla karşılaşmıştır. Bu yüzden Giddens, yorumlayıcı ve yapısalcı sosyolojilerin öznelcilik, nesnelcilik ikilemini yapının ikiliği kavramı ile aşmayı denemiştir. Benim yapının ikiliği kavramım ne toplumsal nesne, bununla bireyler üstü yapı ve kurumlarıyla toplumu kastediyorum, ne de bilinçli eylemde bulunan aktör üzerine bina edilmiştir. Benim yapmaya çalıştığım, ne eylemde bulunan öznenin ne de toplumsal nesnenin kategorik bir önceliğe sahip olduğunu ve her iki unsurun daha çok yinelemeli toplumsal eylem ve pratiklerde inşa edildiğini, üretildiğini ve yeniden üretildiğini göstermektedir. Giddens, 1988. Giddens, toplumsal yaşamın yinelemeli karakterine, yani gündelik toplumsal eylemde bu eylemin yapısal momentinin, onları inşa eden kaynaklardan çıkan yapının ikiliğiyle sürekli olarak nasıl yaratıldığına ilgi duymaktadır. Aktörler eylerken gerçekleştirdikleri eylemler aracılığıyla kendilerine eyleyebilme imkanı sunan şartları yeniden üretirler. Giddens, 1992. Giddens'a göre tüm aktörler pratik bir bilinçle donanmışlardır. Yani belirli toplumsal bağlamlarda nasıl davranacaklarını ve hangi kuralları takip etmek zorunda olduklarını bilirler. Fakat sosyoloji, aynı zamanda farkında olunmayan hangi faktörlerin eylemleri etkilediğine ve toplumsal pratiklerin mekansal ve zamansal olarak nasıl düzenlendiğine de ilgi duyar. Dolayısıyla Habermas'ta olduğu gibi Giddens'ta da söz konusu olan toplumsal entegrasyon ve sistem entegrasyonu boyutlarının birbirleriyle bağlantılandırılmasıdır. Toplumsal entegrasyon, yüz yüze etkileşimlerde ortaya çıkan aktör ve kolektivite arasındaki karşılıklı mevcudiyettir. Sistem entegrasyonu, buna karşın aktör ve kolektivite arasındaki zaman ve mekan aralığında var olan mütakabiliyettir. Burada bahsedilen fiziki olarak mekan ve zamanda mevcut olmayan ile bağlantılardır. Toplumun mekan ve zaman üzerinden yeniden üretimi yapının ikiliği çerçevesinde temellendirilir. Yapı birey için dışsal değildir. Tersine toplumsal pratiklerle gerçekleştirilir. Yapı aynı şekilde toplumsal zorunluluk ile eş tutulamaz. Çünkü o sadece eylemi sınırlamaz, aynı zamanda mümkün kılar. Yapı ayrıca toplumsal aktörün gündelik hayat hakkındaki bilgisinden bağımsız da değildir. Fakat insani bilinçlilik sınırlıdır. Yani bağımsız olmayan şartlar ve insani eylemin öngörülmeyen sonuçları vardır. Giddens'ın kendi kelimeleriyle söylersek, yapının ikiliği kavramı toplumsal sistemin yapı unsurlarının ve öznenin eyleminin artık birbirlerine karşı dışsal bir biçimde var olmadıkları, tersine yapının eylemde sürekli var olduğu anlamına gelmektedir. Yapı ve eylem kavramları tek başlarına yapılanmış toplumsal eylem sistemlerinin analitik olarak ayrımlaşmış anlık gerçekliklerini işaret eder. Yapılar tek başlarına ortaya çıkan, zamansal ve mekansal doğal birer olgu olarak hiçbir zaman var olmazlar. Aksine sadece insanların eylemleri ve pratiklerinde vardırlar. Yapı daima toplumsal sistemlerin eylem, pratiksel yapılanmasının somut uygulanmasında ortaya çıkar. Bu yüzden de kendi yaklaşımlarımı yapılaşma kuramı olarak adlandırmaktayım. Giddens, 1988. Son yıllarda Giddens, modern toplumun karakteristik özellikleriyle meşgul oldu ve eleştirel bir toplum kuramı inşa etmeye çalıştı. Bunun yanında radikal bir dönüşümün imkanlarını tahmin etme amacı da güttü. Modernliğin Sonuçları isimli eserinde Giddens, birçok klasik sosyologdan farklı olarak tek bir boyuta, parantez yani kapitalizme indirgenemeyen, çok boyutlu kuramsal bir düzlemde modernliğin kurum analizini geliştirdi. Klasik toplum kavramı da, mesela işlevselcilik, onu sınırlı toplumsal sistemlerin, parantez, daha çok da ulus devletlerin bir bütünleşme problemi olarak kavrar. Giddens tarafından eleştirildi. Onun için toplumsal sistemlerin zamanı ve mekanı nasıl bağlantılandırdığı merkezi önemdedir. Düzen problemi giderek zamansal ve mekansal bir aralık sorunu olarak görülmeye başlanmıştır. Ve bu varlığın ve yokluğun tek bir bağlamda nasıl bir araya getirilebileceği sorusu ile irtibatlandırılır. Giddens, küreselleşmenin önemli kuramcılarından biri olarak da görülebilir. Giddens'ın vurguladığı önemli noktalardan bir tanesi de, sosyoloji ve toplum arasındaki ilişki demek olan modernliğin refleksif boyutudur. Giddens bu noktada sosyoloji ve onun nesnesi arasında ikili bir hermenötikin varlığından bahseder. Sosyoloji bir yandan kendi nesnesi olarak aktörlerin kavramları ile ilişkiliyken, diğer yandan da sosyolojinin bilimsel kavramları insanların gündelik yaşamında bir karşılık bulur. Bu noktada hem bu bilgi hem de toplumsal yaşam değişir. Giddens, modernliğin dört kuramsal boyutu olduğunu söyler ve bu boyutlardan birinin diğerine indirgenmesine karşı çıkar. 1. Malların, parantez, iş gücü, ürünler, hizmetler satınımına dayanan ekonomik bir üretim ve mübadele sistemi olarak kapitalizm. 2. En çarpıcı özelliği insan ve doğa ile ilişki içerisinde atıl enerji kaynaklarını makine teknolojisi ile bağlantılandırarak kullanan ve sonuçta insan tarafından yaratılmış bir çevrenin oluşumuna yol açan endüstriyalizm. 3. Hem bilginin hem de toplumsal kontrolün yolunu açan gözetleme araçları olarak yönetici güç. 4. Savaşın endüstrileşmesini beraberinde getiren güç kullanım araçlarının kontrolünün söz konusu olduğu askeri güç. Dört kurumsal boyut arasında çoklu ilişkiler vardır. Giddens, modern kurumların tüm dünyada yaygınlaşmakta olduğunu belirtir. Giddens'a göre onların özü esasında modern küreselleşmeye dayanır. Küreselleşme kavramı, yerel ve uzak toplumsal biçimler ve olaylar arasında vuku bulan, yerkürenin iletişim ağlarıyla örülmesine kadar uzanan bir genişleme sürecine işaret eder. Küreselleşme, uzak diyarların birbirleriyle bağlantılandırılmasına, bir yöredeki olayların kilometrelerce uzak bir başka yörede meydana gelen vakalar tarafından etkilenmesine, yani toplumsal ilişkilerin dünya çapında yoğunlaşmasına işaret eder. Giddens 1995. Giddens'ın genel kuramsal stratejisi tek boyutlu doğrusal bakış açılarını reddetmektedir. Bu yüzden küreselleşmede de diyalektik bir süreçten hareket eder. Çünkü toplumsal ilişkilerin tek boyutlu genişlemesi, yerel otonominin ve bölgesel kültürel kimliklerin güçlenmesi yönünde bir baskı oluşturabilir. Giddens kendisini eleştirel bir kuramcı olarak görür ve bir ütopyacı gerçekçilik modeli geliştirmek ister. Giddens, Marx'ı teleolojik tarihi anlayışından ötürü eleştirir, fakat onun arzulanan toplumsal değişimin ve toplumsal yapılardaki çelişkiler sonucunda ortaya çıkacağı düşüncesini benimser. Saf bir ütopyacılık bu yüzden reddedilir. 20. yüzyılın sonunda ortaya konan bir eleştirel kuram, sadece ulus devletle sınırlı olmayan, küresel dünya toplumu boyutlarını da içeren iyi bir toplum modeli sunmalıdır. Diğer taraftan bu modelin dört kuramsal boyutu ile de sınırlı kalmamalıdır. Bunun haricinde eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını öngören özgürleştirici bir siyaset ile tüm bireylerin kendilerini gerçekleştirilmesini mümkün kılan ve herkese mesut ve huzurlu hayat imkanları vaat eden bir siyaset arasında bağlantı kurulmalıdır. Giddens modernliğin dört kurumsal boyutunu, toplumsal değişimin motoru olabilecek dört tipik toplumsal hareket ile ilişkilendirir. Kapitalizmin ve endüstriyalizmin boyutları işçi hareketi ile irtibatlandırılır. Gözetlemenin boyutları ifade özgürlüğü ve siyasi katılım hakları için savaşan demokratik hareketler ile tematize edilir. Güç kullanım araçlarının kontrol boyutu barış hareketleri ile, endüstriyalizmin boyutları da çevreci hareketler ile bağlantılandırılır. Kadın hareketi Giddens'a göre bu dört boyut arasında değil, daha çok bu dört boyuta çapraz bir konumda bulunur. Fakat Giddens, karşı hareketlerin daha güvenli ve insancıl bir dünya yaratma yönünde tek başlarına bir dönüşüm gücü oluşturmayacaklarına olan inancı açısından realisttir. Bir reformun iktidarlara, (büyük şirketler, yönetimler, uluslararası örgütler ve kamuoyu) dayanmadığı müddetçe çok fazla uygulanma imkanı yoktur. Giderek daha da hızlanan küreselleşme durumunda şansların azamileştirilmesi ve risklerin asgarileştirilmesi talebi şüphesiz iktidarın uyumlu bir katkısını gerektirir. Bu hem yaşam siyaseti hem de özgürlükçü bir siyaset için geçerlidir. Giddens 1995. Günümüz toplumu Giddens tarafından yüksek veya geç modernlik olarak tavsif edilir. Fakat Giddens aynı zamanda hali hazırda postmodern bir düzen taslağının doğuşuna da işaret eder. Giddens, gelecek çizgisel bir doğrultuda ilerlemediği için postmodern toplum düzenine açılan yolların yanında çeşitli riskleri de barındıran ihtimallere dikkat çeker. Giddens, bir yönüyle pozitif bir gelişme olarak kapitalizmde hayati önemdeki malların bol olduğu bir sistemin ve toplumsallaştırılmış ekonomik örgütlenmelerin inşası imkanını görür. Öte yandan, olumsuz bir gelişme olarak aynı kapitalizmde ekonomik büyüme mekanizmasının çökme ihtimaline de dikkatleri çeker. Sanayi toplumunda hem tekniğin insanileştirilmesi hem de küresel korumayı sağlayacak bir sistemin inşası mümkündür. Fakat sanayi toplumu aynı zamanda çevresel felaket riskleri de barındırır. Giddens'a göre gözetleme sistemi bir taraftan çok yönlü demokratik katılım şansı sunarken diğer taraftan negatif bir gelişim olarak totaliter iktidarın yoğunlaşma ihtimaline sahiptir. Askeri güç hem silahsızlanma potansiyeline hem de genel bir savaşa yol açabilecek atom savaşları ihtimaline sahiptir. Habermas'tan farklı olarak Giddens, eleştirinin ölçütlerini daha fazla felsefi olarak temellendirmek istemez. Ona göre mevcut toplumları eleştirmek için güvenli, ahlaki bir temel yoktur. Aynı şekilde toplumsal değişimin aktörünün kim olacağı, mezkur sürecin nasıl daha iyi ve daha adil bir toplumu oluşturacağı da net değildir. Pratik olarak, bir taraftan insanın elinde zararlı olan, fakat diğer yandan da arzulanan ve talep edilen şeylerin yahut rasyonel olarak temellendirilemeyen durumların olduğundan hareket ediyorum. Giddens 1988.